Garanti BBVA ekstra pası sunar.
Naspor ekranlarına hoş geldiniz. Ekstra Pas'la karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Caner'le birlikteyiz. Caner'ler bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Ve ben Roxan Kunter sizlerleyiz.
Roxan hoş geldin.
Hoş buldum. Hayır, ben de niye sana hoş geldin diyorum yani. Sanki sadece ev sahibi vermişim.
Her hafta beni konuk ediyorsun.
Evet, değil mi?
Bu çok güzel koltuk bu arada. Bayılıyorum.
Değil mi? Ben de çok beğendim. Dekorumuz çok güzel.
Sarı iyi bir renktir her zaman. Böyle boş muhabbetle girmiş gibi oldum ama.
Estağfurullah. Yok, niye?
Evet. Çok şıksın. Bizim dergi kapaklarına mesela sarı yaptığın zaman etkili her zaman. Sarının böyle bir şeyi vardır.
Öyle mi?
İyi bir renktir. Evet.
Yani kıyafet olarak kıyafet de sevmem mesela.
Öyle mi? Sarı siyah da mesela çok uyumludur. Çok şeylerde. Bir yayıncılıkta falan.
Bak.
Evet.
Şeyin ördeğin ayakları da sarı.
Evet. Kıyafeti burada çok mıydı? Güzel. Buradayım. Evet. Teşekkür ederim.
Kappa gerçekten bizi evet. Güzel
teşekkür
giydiriyor.
Ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Güzel bir kombine olmuştu.
Hem ben çok beğendim. Tunes,
hem işin içinde biraz.
Evet. Space Jam gibi.
Evet. falan filan.
Evet, peki. Hadi başlayalım.
Geçelim. evet, Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile üzüldük. Anadolu Efes ile sevindik bu hafta. Hemen bir alınan sonuçlardan üzerinden bir bakalım haftaya. Şöyle bir Maccabi galibiyeti var Anadolu Efes'in. Riga'da oynanan maçta 105-91 kazandı Anadolu Efes. Şöyle baktığımızda haftanın Partizan Bayern Münih mücadelesi çok kafa kafaya geçen.
Maç sonu da acayip oldu.
Evet, mücadele oldu. Şöyle bir sonraki sayfaya da bakalım. Cuma gününün maçlarına da bakalım hızlıca. Fenerbahçe Beko Panathinaikos deplasmanında 74-63'lük skorla mağlup oldu. Kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu. Tabii detaylı konuşacağız. Hı hı. Anadolu Efes'le başlayalım ama. Sıralama üzerinden de gidelim. Sıralama da gelsin ekrana çünkü bu galibiyet önemliydi Anadolu Efes adına. Hem buradaki ikili averajı aldı.
Evet, çok önemli.
Evet. Şöyle baktığımızda Fenerbahçe Beko kaybetti Panathinaikos'a dedik. İlk 4 şansı biraz tabii riske girmiş oldu ama daha tabii yolu uzun.
Evet, 8 hafta vardı ha.
Evet.
Bazı direkt rakipleriyle de oynayacak Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes'i direkt rakipleriyle oynayacak. Yani umarım Fenerbahçe ilk 4'e girer. Sağ avantajı önemli olacak. Umarım da Anadolu Efes'te şu maviyle yazılan play-in tarafına evet. En kötü yetişir.
Bir öbür sayfaya da alalım.
Evet. Aynen.
Tabii burada Maccabi ile şimdi 11 galibiyet Anadolu Efes, 12 galibiyetli diğer takımlar. 13 galibiyet, özür diliyorum. Maccabi, Valencia, Baskonya 14, Fenerbahçe Beko 15 galibiyette. O mavi tarafa gelmesi için tabii
iki galibiyeti kapatması lazım.
Farkı kapatması gerekiyor.
Arada tabii 5-6 takım daha var.
Evet.
4 takım var pardon, 4 takım var. 5'te 4 oldu.
Evet. Yani olmayacak bir şey değil. Önemli bir galibiyetti.
Tabii tabii olabilir.
Riga deplasmanı. Tabii aslında içeride oynaması gereken bir mücadele. Anadolu Efes'in ama maalesef yaşanan durum nedeniyle Maccabi'nin güvenliğini sağlayamama riski vesaire derken böyle bir durum var. Hemen mücadeleyi değerlendirelim. Şöyle bir karşılaşmayı kafamda hatırlayayım. 105-91'lik sonuç. Nasıl yorumlarsın bu karşılaşmayı? Sen anlattın maçı zaten. Senin anlattın.
Maçı Emre Gürkaynak'la anlattık. Evet. O anlattı, ben yorumladım.
Daha doğrusu sen yorumladın.
Estağfurullah. Ya şöyle, aslında benim maç öncesi çok hani endişelendiğim bir maçtı açıkçası. Her ne kadar Tomislav Mijatović'le bir ritim yakalasa da işte ligde de kazansa Anadolu Efes. Geçen hafta iyi bir performans da sergilese, özellikle ikinci yarı seninle konuştuk zaten. Üçüncü çeyreği çok iyiydi Milano maçının. Bir ışık vermişti orada. Otur sakatlığı beni endişelendiriyordu o yüzden. Yani Otur'un olmayışı, çünkü bütün uzun rotasyonunu dengesini bozacak bir unsurdu. Ki Otur'un şöyle bir de özelliği var. İkili oyun savunmasında çok önemli bir isim ve kısa savunmasında kalabilme anlamında önemli bir uzun. Atlet, mobil uzunluğu diyebiliriz ender bir şekilde Anadolu Efes'in. Diğeri de Tarik Jones, ama Tarik Jones biraz undersize kalıyor. Yani tam 5 değil, 4-4.5 gibi. biraz o savunma menfumunda bazen problem yaşayabiliyor. Derken Maccabi'de de sonuçta Wade Baldwin gibi, Lorenzo Brown gibi ve diğer kısalar da hatta 1-2-3 rotasyonu çok atlet, çok penetre etmeyi seven, çembere boyalanan, atak eden oyuncular genelde. Zaten dış şutlardan çok iki sayı daha fazla deneyen bir takım Maccabi. Tabi bunda şey de var. Ana set ucumundaki kullanma biçiminin dışında asıl sürekli rebound'ı alıp veya işte topu kendi yediği sayıdan sonra da çabuk çıkarıp hemen koşma kodlu. Evet. Yani koşmak, sahayı koşmak üzerine kodlu bir takım Maccabi. Bunu da başaracak bir oyuncu kadrosu var. Uzunundan 5 numara seçici Josh Nimo, bir atlet gibi yani şey gibi 100 metreci gibi koşuyor 5 numarada. Gibi gibi derken burada biraz oturun olmayışı o eşleşmelerde beni endişelendiriyordu.
Bir de reboundlarda.
Reboundlar. Çünkü dediğin gibi Maccabi hücum reboundlarını çok zorlayan bir takım. Yani bütün bu denklemi ele aldığımızda tabii bir denklem bozucu unsur da Maccabi'de oldu. O da Lorenzo Brown'ın sakatlığı. Yani oynamaması. Son haftalar zaten formsuzdu. O formsuzluğu biraz sırtındaki kronik problemden kaynaklanıyordu. Ama olmayınca ben dedim ki acaba bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çünkü Lorenzo Brown ve Wade Baldwin bazen çok dağılabiliyorlar. Ve o dağılma anında siz maçı alabiliyorsunuz. Hı hı. Ama yedeği olan Tamir Blatt biraz daha hani David Blatt'ın da oğlu daha böyle oyunu ve tempoyu kontrol eden, ikili oyunu çok oynayan, az hata yapan nispeten, az top kaybeden bir guard. Kötü şut çok denemeyen bir guard. O yüzden de acaba bizi daha mı zorlar derken bütün bu soru işaretlerine başladığımız için böyleydi. Ama ilk çeyrekte hakikaten bu düşünceme uygun başladı maalesef. Biraz da Tomislav Mijatović yine Erten Gazi'yi 5 ile başladı.
5 tercihi biraz belki.
Erten orada tabii topa baskı için oradaydı. Bir savunma hamlesi için ama hücumda
sıkıntı yaşadı.
Aynen çok eksik bıraktı. Çok statik kaldık. Evet. Ve o hatta işte hücumdaki o gitmeyiş Maccabi'nin hızlı hücum bulmasına da neden oldu ne yazık ki.
Bu sezon bence
kritik konuda hemen söyleyeyim orada pas atayım sana. Senin de çok iyi tanıdığın bir isimle. Yok yok lütfen hiç pardon demeye gerek yok. Rodrik Bobo'ya giriş.
Evet yani şimdi oraya bağlayacaktım. Aynen. Hem Fenerbahçe Beko'da hem Anadolu Efes'te kritik kaldıklarında yani çembere gitmediklerinde büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani özellikle işte Anadolu Efes mücadelesinde de Ertan'ın oyunda olduğu noktalarda hani çembere gitmeye ihtiyaç var. Yani işte evet, pas yapılmasına ihtiyaç var. Orada Rodrik girdikten sonra işte tam olarak bahsettiğin şey tamamen oyunu açtı. Erken faul alması da biraz sıkıntı oldu Rodrik'in ama.
Maalesef.
Yine de önemliydi. Clyburn'un hani performansı ben son haftalarda açıkçası biraz beni tedirgin eden bir performanstı. İşte geçen hafta konuşmuştuk. Atmış olduğu şutlar var. Hani tehlikeli.
İki tane atınca iki tane de kötü deneyim.
Evet. Aynen öyle.
Yani sokması bazen iyi olmayabiliyor o şutları.
Kesinlikle. Hani ama bu hafta mesela Clyburn de biraz daha
başka şeylere yardımcı
oldu. Başka şeylere yardımcı oldu. Reboundlara yardımcı oldu. Dolayısıyla bu açıdan da önemliydi. 5'te 1 üçlük yine bu arada yani. Hani yine denemiş, i̇şte yine denemişiz.
Hatta yani onların çoğunu 3. çeyrek denedi ve bayağı problem oldu yani.
Aynen.
Ya o Rodrik Boban'ın gelişi şöyle. Şimdi
bu arada 14 dakika 20 sayı Rodrik. Yani bunun
muazzam bir verimlilik ya. Evet. Muazzam. Çünkü şöyle oynadı Rodrik Boba. Girdi ve işte Erten sonuçta şut tehdidi olmadığı için Maccabi savunması zaten atlet, zaten oyuncular zebellah gibi, üstüne bir de çok çabuklar. Hani adam paylaşımı çok rahat yapıyorlar. Erten'i de riske ettiklerini hiç alan bırakmadılar. O çembere gidemeyiş ondan da kaynaklandı. Evet. Biraz orada Shane Larkin ekstra öğretti. Bu arada acayip iki tane şut soktu.
Ya bir şey söyleyeceğim. Ne düşündüm biliyor musun o an?
Hatta olmasa yani daha sıkıntılı başlayacaktık.
Çok böyle yorgundu hatırlıyor musun? Yani koşamıyor, koşuyor böyle vücut dili artık pili.
Son çeyrekte.
Evet o attı şut öncesi. Yani resmen şey düşündüm. İnsanın yorulunca beynine oksijen gitmez derler. Hani vücuduna hükmedemez derler.
Birkaç pozisyon top almadı zaten. İstemedi yani.
Ama yani bu makine gibi bir şey yani. Nasıl o noktada o şutu kaldırıp atıyor ve sokabiliyor. Evet.
Ki maç başında da attı. Yoğun savunmaya rağmen maç sonunda da attı. Yani maçın başıyla sonu arasındaki şeyde o yorgunluk birikmesine rağmen yine sokmayı başardı. Şimdi Rodrik Boban'ın girişi şunu değiştirdi. Rodrik Boban girdi iki pozisyonda. Bir tane içeri yani top kendine geldi. İçeri driplikle girip penetre pas yaptı ve şut geldi, basket geldi. İkincisinde de topsuz kat yaptı 2-3 tane. Zaten girer girmez sadece sayı atmadı. 2 tane de asist yaptı. Yani öyle bir hareketlendirdi ki orayı. Bütün hücum tekrar bir oturdu. Hücum oturunca şöyle iyi bir şey oluyor tabii ki. Siz Maccabi'ye açık alan vermiyorsunuz koşma için. Ama sonuçta Rodrik Boba kenara gelmek zorunda kalınca 2 faulle tekrar o 4 dakikada acayip bir etki yaratmıştı. Ama tekrar Elijah Bryant da biraz soğuk girdi maalesef. Yani Elijah da mesela çabuk faul yaptı. Evet. Hemen 3 faule ulaştı. O ikinci çeyrekte çok bocaladık. Önce ikinci çeyrek bocalamasında en önemli konulardan bir tanesi yani o hücumda akıcılık olmayınca bu sefer savunmada ikili oyun savunmasında Tamir Blatt bizi çok zarara uğrattı. Ya o çeliği bence bu kadar probleme rağmen iyi kapattık ki bunda Ercan Osman'ın aldığı 5 ribaundun çok büyük golü vardı. Hani.
Ercan yani, performansı.
İlk yarıda o 5 ribaund çok kritikti aynen.
Ya inanılmaz performans sergiledi. Euroleague'deki en iyi bir performans yani ligde vesaire de süre aldığında hani milli takımda da keza hani tam böyle istediğimiz noktada olmuyordu ama bu mücadelede 18 dakikada 13 sayı 7 rebound gerçekten işte orada eksik oyuncuların ya da işte sıkıntıların telafisi oldu diyebiliriz.
Tabii orada mesela Tibo Plains'i de hücumda tam devreye sokamamıştık ki Milano maçının kahramanlarından biri evet. hatırlarsın. Üstüne Darius Thompson yine çok pasif kaldı.
Evet.
Yani yine o çok rahat aslında mesela Tammy Blatt eşleşmesinde fizik üstünlüğü var. Hiç üstüne gitmedi. Hı hı. Sonra zaten onu Cleveland eşleşmede alınca o fizik üstünlüğü de kalmadı mesela. Orada Odette Kataş iyi bir hamle yaptı. Derken yani özellikle ikinci yarının en yani asıl maçın kırılma noktası üçüncü çeyreğin sonu aslında. Yani üçüncü çeyrekte çünkü senin dediğin işte bir Clyburn'u mesela atıp sonradan soktuğu için denemeye devam ettiği kötü şut tercihleri vardı. Evet. Onlar bir kere açık alana dönüşmeye başladı. İkincisi ikili oyun savunamamaya tekrar devam ettik. Hı hı. O da problem yaratınca çünkü Ercan kenardaydı 3. çeyrek. Full 3. çeyrek oturdu. 3. çeyreğin sonundan 4. çeyreğin başına geçerken bir 5 değişikliğine gitti Tomislav Mijatović. Will Clyburn'u kenara aldı. Ercan oyuna girdi. Tyreek Jones arada oynadı. Bir de şey yani o uzun rotasyonunu değiştirdi orada. Tekrar başa döndü. Yani daha doğrusu 2. çeyreğe döndü. Ve bir anda maçın seyri değişti. Çünkü Ercan çok iyi oynadı. Will Clyburn evet reboundlara katkı veriyordu ama işin ikili oyun savunmasında problem yaşıyordu. Hatta hücumcu direkt onun üzerine mesela Wade Baldwin sürekli tepeden değil kanattan onun üzerinden hücum etmeye başlamıştı. O yüzden de mesela oraya Elijah Bryant biraz daha iyi oynadı. Boba 4 faal ile tek oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı. 6 sayı attı hatta son çeyrekte. Ercan'dan 8 sayı geldi derken son çeyrek bu iyi oynayan 5'i değiştirmedi. Will Clyburn'u bir daha oyuna almadı. Son çeyrek bir daha hiç oynamadı. Bu bence çok önemli bir koçun kararıydı. Yani aslında bu maçın hikayesinde Tomislav Mijatović'in son çeyrek kararı o kadar etkili ki. Yani Ercan Osman'ı X-Faktör.
Kim onu diyecektim.
Ama Clyburn'un kenarda oturuşu daha büyük X-Faktör. Yani o çok doğru bir karardı. Şimdi yıldız oyuncunuzun kenarda oturmak kolay değildir. Yani Clyburn gibi bir yıldızı ve ama bu maçta gerekiyordu. Çünkü yani, bu maçtaki eşleşmelerde problem vardı.
Bence dönem dönem Anadolu Efes'te Clyburn'un kenarda oturması gerekiyor.
Ve Clyburn hücumda o kadar fazla domine ediyor ki bazen topu. Evet. Halbuki aslında yeteneklerine baktığında topu domine etmeden de etkili olabilecek bir oyuncu. Yani alçak posta domine etmesine bence bir sorun yok. Alçak post alıp orada bitirmesi ama tepede driplikle başladığında bütün hücum kötürümleşiyor. Yani Shane Larkin öbür tarafta kalıyor. Boba devreye giremiyor sıkışıyor falan derken ediyor. Çok sıkışıyor. Evet. Halbuki mesela bir tane geçiş hücumunda içeri penetre köşeye pas verdi. Tibor Plaş köşeye üçlü attı mesela.
İnanılmaz
çünkü doğru. Üstüne çok fazla savunmacı çekip diğer oyunculara sayı attırabilecek bir oyuncu aslında. Buna konsantre olmuyor. Halbuki CSK'da daha böyle oynuyordu.
Ya bence Tomislav Koç da buna bakacaktır yani. Bu oyuncuları çok iyi tanıyor. Biz bence dün Perşembe günü bunu da gördük. Çok iyi tanıyan bir koç var takımı. Oyuncuları da çok iyi biliyor. Uzun yıllardır bu takımın içerisinde. Dolayısıyla bence işte özellikle işte son maçın son anındaki
bir de asistan olduğu için oyuncular birebir de çalışıyor.
Evet, birebir tabii bir de o var.
Daha da iyi tanıyor.
Dolayısıyla bence bunun dokunuşlarını biz ilerleyen günlerde Anadolu Efes'te göreceğiz.
Olabilir. Yani mesela ben bu son çeyrek kararını risk aslında. Evet, çünkü şunu da diyebilirsin. Maç kaybedilse sen işte yıldız oyuncunun kenarda tuttun. Halbuki orada kenara da kendisi de röportajda söylüyor. Şeye de soruyor yani. Hem kenara hem şeye. Hani Ercan da kalayım mı diye. Kalmak istiyor Ercan da ve tutuyor onu. Yani o yüzden Clyburn'u almayıp Ercan'ın tutuşu, Tyreek Jones ve şeyi kullanışı, Plyce'ı yani o rotasyonu doğru kullanışı, işte Plyce'la Derek Willis'i eşleştirmesi, Tyreek Jones'la Ercan Osmani'yi yani o uzun kararları, işte savunma kararları, mesela işte ikili oyunda sürekli problem yaşarken bu sefer hedge out uyarısı yaptı. Yani sürekli Tamir Blatt'ın elinden topu çıkarttırma şeyi verdi. O da mesela çok önemliydi. Birkaç molda bunu özellikle üstüne çizdi. Yani koç müdahaleleri anlamında ikinci yarıda çok iyiydi. Zaten abi Ergin Hoca da Panathinaikos Fenerbahçe maçından sonra Esport'ta arkadaşlar güzel sormuşlar. Şey diyor orada da yani izledim maçı diyor. Tomislav Mijatović bir Maccabi maçını nasıl yönetilirse o kadar iyi yönetti diye söylüyor. Hakikaten çok iyiydi. Yani koça burada ayrıca yani haftanın koçu seçsek bence
de.
Trinkieri evet çok iyi bir koçluk dönemi geçiriyor. Hani Jargiris'te ama.
Ama bence burada bir adım öne çıkıyor. Çünkü
bir de yani tesadüfi değil. Bu maçtaki müdahaleleri çok iyiydi.
Evet. Yani şans eseri olmadığını çok iyi gösterdi. bu ilerleyen haftalarda da bence biz bunu çok net bir şekilde göreceğiz ki kaldı ki yani ben artık böyle düşünmeye başladım. Hani Clyburn ile ilgili her geçen hafta biraz daha Şey eksi yazıyorum.
Mesela bak yanına. Sen de burada konuştuk. Özür dilerim sözü kesiyorum. Aklıma geldi. Clyburn'la ilgili dediğin için söylüyorum. Burada konuşurken iki galibiyet üstü almıştı. O zaman Clyburn yoktu. Sonra geldi.
Karıştırdı ortalığı.
Yani işte karıştırdı mı ya da düzen mi bozuldu. Yani şimdi dönen çarklar var. Şimdi hücumda bir sistem dönmeye başlıyor. Sen bir sistemi oturtmaya çalışıyorsun. Oluyor. Paylaşım var. Çünkü kolektif bu takım. Kolektif olduğunda yıldızlarına daha iyi performans gösterebilecek bir takım.
Savunmadan kaynaklı.
Derinliği az çünkü. Evet. Derinliği az yani sakatlıklardan ve genel şeyden dolayı. O yüzden de dediğin gibi savunma kaynak sayı bulması önemli bu takımın. Koşabilmesi önemli bu takımın. O yüzden yani Clyburn orada orayı biraz statikleştiren, birazcık dönen çarklara. Aynen. Çok güzel söyledin. Van Benshaw güzel bir tanım. Eski bir tanım ama çok doğru bir tanım yani
çok
burada.
Çok net Clyburn için bir tanım ve diyorum ya her geçen hafta biraz daha onun ona inanın zaten çok yoktu. Ona olan inancım azalıyor. Yani kenarda otursaydı ve kaybetseydi Anadolu Efes şey demeyecektim ben yine de yani. Hani unuttu hoca onu kenarda bıraktı. Oynatsaydı kazanırdı vesaire diyemeyeceğim noktaya geldim Clyburn'la ilgili. Aynen.
Şimdi burada tabii Anadolu Efes birkaç yerde üstünlük kurdu. Bir kere hücum reboundunun üstünlüğü vermemesi çok önemliydi. Çok önemli. Yani Maccabi'nin kuvvetli olduğu tarafta.
26 savunma reboundu.
Aynen. Reboundları çok çok önemli. Yani rebound hükümdarlığı bu maçın kilit konularından biri. Her maçta öyle ama bu maçta çok önemliydi özellikle Maccabi'ye karşı. Hem de bu uzun rotasyonunda özellikle işte burada zaten maç içinde Emre ile de konuşurken onu konuşmuştuk yani ikinci çeyrekte. Bu maçta kısaların rebound katkısı önemli konu olacak. Çünkü sadece uzunlara bırakılabilecek bir maç değil. Çünkü Maccabi'nin kısaları da çok rebound'a geliyor. İşte John DiBartolomeo yani. Bir anda geliyor oradan bir hücum rebound'ı alıyor. Çok zorluyorlar o tip pozisyonları. O yüzden Anadolu Efes'te işte mesela burada övebileceğimiz en önemli konusu şeyin Clyburn'un 7 rebound almış olması. Yani maça bunları alarak başlamadı. Sonradan konsantre oldu. İşte Larkin'in 4 rebound'ı. Tarik Jones kenardan gelip 3 rebound. Yani
Elijah 7.
Elijah Bryant'in 7 rebound. Bir de o oyuncular rebound alınca Efes de koşabiliyor. Alıyor. Yani kısa oyuncu alınca ya da forvet oyuncusu hemen rakip alanı. Elijah Bryant'in de guard özelliği olduğu için. O da Maccabi gibi fizikli bir savunma yapabilen bir takımı karşı siz de açık alan buluyorsunuz ya da eksik yakalıyorsunuz. Erken hücum edebiliyorsunuz. Evet.
20 asist bu arada çok önemli. Bununla beraber sadece 3 top kaybı.
Bu da acayip bir şey ya. Yani tamam Maccabi de 6 top kaybı yaptı da az yani de.
3 top kaybı az, 20 asiste 3 top kaybı çok iyi bir ortalama.
Bakmak lazım bu arada. İki takımın da onun altında top kaybı yaptığı maç kaç tane diye yani Euroleague'de. Tabii. 1-3, 1-6.
Tabii hele Anadolu Efes için. Şimdi biz bunu aynısını Fenerbahçe Beko'da tam tersini konuşacağız. Basit hatalar, top kayıpları vesaire. Burada hani buradaki galibiyetteki belki de hani bahsedebileceğimiz sayılar özellikle istatistik üzerinden 38 toplam rebound bunun 26'sının savunma reboundu olması, 20 asist ki bu topun paylaşıldığı anlamına geliyor. Yani daha doğrusu topun döndüğü ve hani alan açarak vesaire bulunan sayılar anlamına da geliyor. Yani hani alıp dışarıdan sallamak değil ki en bence sıkıntısı yaşadığı haftalardır konuşuyoruz bu Efes'in. Ve 3 de toplamda top kaybı yapmış olması.
Son not olarak şeyi bitirir maçı bu maçı toparlarken 2-3 an kritikte bir tanesi Bonzi Colson'la bulunan bir geçiş hücum üçlüğü vardı Maccabi'nin ki Bonzi Colson bize ilk Efes Maccabi maçında çok büyük üstünlük sağlamış çünkü Anadolu Efes'in zayıf taraflarından biri kanat tarafı forvet rotasyonu savunma eşleşmesi olarak özellikle bence Efes ikinci yarıda bir şey iyi yaptı geçiş hücumuna çok izin vermedi ve olduğunda da iyi savundu ve geçiş hücumu sayısı pek vermedi ikinci yarıda galiba hiç vermedi ikincisi de şey çok iyiydi. Wade Baldwin sayı buldu ikinci yarı. Galiba 14 veya 15 sayı buldu ikinci yarı. Ama diğer oyuncuların sayı kanallarını çok iyi kesti Efes. Yani çok iyi savunma yaptı. Bazen öyle riskler alabilirsin. Yani takımın rakip yıldızı skor bulsun. Ama kaç sayı atacak yani? 70 sayı mı atacak, 80 sayı mı atacak bir anda bir kişi? Tamam NBA'de oluyor 70 sayı atıyor da. Ama diğer oyuncuların yani rol oyuncuların işte Bonzi Colson'du, Antonius Cleveland'dı, James Webb'di, ne bileyim Josh Niboy'du. Bu tip oyuncuların ekstra sayı bulmasını engelledi. Hepsi bence kendi performansına nispeten daha altında tamamladılar. O yüzden de Anadolu Efes tabii yine 91 sayı yedi ama sonuçta zaten savunma verimindeki dipteki takım Efes. Savunma veriminde 16. takım Maccabi. Bu maçta çok fazla savunma basketbolu beklemiyorduk. Bunun içerisinde ama savunmayı bir gıdım iyi yapan takım maçı kazanacak diye devre arasında röportajda söylemişti Mijatović. Ve Odet Kataş da aynı şeyi söylemişti. Son çeyrek bir gıdım iyi yapan Efes oldu ve kazandı.
Kazanan taraf oldu. Tabii şimdi bu arada ara var.
Aynen.
Bu
Efes'e iyi gelebilecek
Efes'e bir ara. Bence Fenerbahçe Beko'ya da iyi gelecek. Sakatlar düzelecek çünkü. Bir sonrasındaki varsa programımıza bir bakalım. Dönüşte Fenerbahçe daha doğrusu Anadolu Efes'in sonrasına bakacağız Fenerbahçe'ye. Anadolu Efes'in maç takvimini şöyle ekranlarınıza getirelim. Ne zaman başlıyor?
29 Şubat 1 Mart.
1 Mart hafta.
Bu sene Şubat ayı 29 gün. Evet. Normalde 28 ya. Böyle bir enteresan yani.
Şey ekrana yansıdı. Ha. Anadolu Efes Partizan maçıyla dönecek. Zor bir mücadele. Partizan'da oynanacak. Sırbistan'da oynanacak mücadele. Sonrasında Bayern Münih mücadelesi var. Asvel, Olympiakos ve Alba Berlin maçları var. Evet. Buradan ne çıkarır sence Anadolu Efes?
Valla. Yani şu görüntüde 5'te 5 de çıkarabilir. Ama şey maçı çok kritik tabii.
Olympiakos.
Yani, Partizan deplasmanı diyelim kaybedilebilir bir deplasman ama ben şeyde üzüldüm. Partizan çok kötü son anda kaybetti. Birazdan konuşuruz belki vakit kalırsa. Hı hı. Yani ben onları kazanarak devre arasına girmesi tercih ederdim. Çünkü şimdi burada tabii arada bir onlar da kupa oynayacaklar falan derken bir reaksiyon için zaman uzun olacak ama bir Efes ev sahibi maçını reaksiyon maçı olarak göreceklerdir EuroLeague'de. Çünkü onlar da üstte kaybettiler. Onlar için de riske girdi. Halbuki ilk dördü neredeyse hedeflerken şu an play-in şeyindeler Partizan'da. Yani hep rakipleriyle oynuyor Efes. Evet. Bayern Münih direkt rakibi. 11'er galibiyetteler. Asvel artık rakip değil. Bence en yani burada bir deplasmana gitmek istesem Asvel deplasmanı güzel bir tercih. Kazanabilirsin yani.
Tabii.
Olympiakos, Efes'in bence dişine göre bir yukarıdaki takım ve Alba Berlin. Yani şuradan 5'te 5 çıkarmaması hiç hiçbir sebep yok. En zor maç Partizan deplasmanı. En zor maç o.
Yani Olympiakos mücadelesi çok yani kolay.
Yok kolay demiyorum ama en zoru o. En zoru Partizan deplasmanı.
Partizan deplasmanı olarak.
En azından evindeki maçı Riga'da oynamayacak yani. Sinerlem'de oynayacak Olympiakos'a karşı. Aynen, o rezillik öyle. Yani gerçekten. Rezillik derken Riga bu arada çok iyi ev sahipliği yaptı. Efes çok iyi organizasyon yaptı ama.
Koş bayağı da taraftar da vardı yani.
Yani şu anki spor konjonktüründe olmaması gereken bir şey ama maalesef böyle bir durum var. Peki. Ama hem Fenerbahçe Beko hem Efes ekstra Baltık Cumhuriyetleri'nin oynadıkları ev sahibi maçlarını iyi çıkardı. O da önemli.
Evet. O çok önemli. Bu arada tabii bir kez daha hatırlatalım. Anadolu Efes ikili averajı da almış oldu sayı farkından. Evet. Ötürü Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçına geçerken de kaybetti Fenerbahçe Beko ama burada da averajı vermedi. Sayı averajı 14'tü yanılmıyorsam 63-74 kaybettik Panathinaikos'a. Bu mücadeleyi de tabii konuşmaya başlayalım. İyi başladı Fenerbahçe Beko ama sonrasında işler hiç istediği gibi gitmedi. Evet. Ritmini kaybetti ve zaten maçın sonuna kadar da bir daha yakalayamadı Caner.
Ya dediğim gibi iyi başladık aslında ama işte şimdi Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'nun şöyle bir problemi var şu anda. Senin dediğin o aranın iyi gelme durumu biraz onunla alakalı. Kenardan yani rotasyon başladığında ise kenardan mesela hem fizik buldu hem yaratıcılık buldu Panathinaikos. Yani hem işte Panayotis Kalajakis bir kısa rotasyona katkı verdi. Hem Juancho Hernan Gomez uzun rotasyona bir dirilik kattı, rebound ve top çalma kattı, savunma, sertlik kattı. Ama mesela Fenerbahçe Beko bunu bulamadı. Yani Fenerbahçe Beko rotasyonda ekstra bu tip maçlar bir de şey maçıydı. Yani Panathinaikos bunu bir hücum maçına çevirmektense çok sert bir savunma maçına çevirdi akıllıca.
Evet.
70-60'larda tuttu zaten. Çünkü Fenerbahçe hücum potansiyeli yüksek bir takım. O yüzden de Fenerbahçe'nin burada bulabileceği her ekstra katkı çok önemli hale geldi. Yani özellikle kısa rotasyonunun dan gelebilecek o ikinci, üçüncü katkı çok önemliydi Fenerbahçe Beko için. Fenerbahçe onu bulamadı. Kalates iyi oynadı. Ama şimdi Wilbekin mesela standart gününde değildi. Düşüktü. Üstüne bence asıl problem Guduric ve Dorsey gibi yaratıcı 2-2.5'tan katkı alamamak. Zaten Dorsey rotasyonu artık geriye gitmişti. Evet. Guduric'in bu formsuzluğu çok etkiliyor Fenerbahçe Beko'nun bu performansı.
Yani neden bu kadar formsuz anlamak mümkün değil ya. Yani olmadı mı? Yani
Jeskevicius geldiğinden bu yana özellikle çok düşüşte. Mental mi, fiziksel bir problem mi bilmiyorum ama hani
ruh gibi ya.
Bir de bu düşüş çok etkiliyor. Çünkü Guduric şöyle kritik bir oyuncu. Şimdi bir numara gibi oynayabiliyor ama fizikli bir oyuncu olduğu için yani pozisyonuna göre savunmada gayret gösterdiği önemli bir eşleşme avantajı. İkincisi de Ergin Hoca'nın çok iyi bu arada bir savunma stratejisi uyguladı. Sürekli mobil uzunu da olduğu için, uzunları çok iyi olduğu için Mitoğlu Belasor sürekli hecaat yaptı. Aynı yani. Hecaat dediğimiz uzunun kısanın topu elinde olan kısanın karşısına gelip kendi kısasına yardımcı olup yaratıcı kısanın elinden ya da oyunu kuracak kısanın elinden topu erken çıkartma girişimi. Evet. Çıkarttığı anda yandaki İkinci veya üçüncü ball handler'ın yani topa yön verici oyuncunun etkinliği çok önemli oluyor. Fenerbahçe onu bulamadı.
Evet,
yani Guduric'den işte Dorsey zaten rotasyon şeyi olduğu için bulamadı. Yani Wilbekin de tam o standart günde değildi. Üstüne bir de zaten Roxanne şöyle problem var. Seninle bahsediyoruz haftalardır. Dechampierre yokken Nigel Davis döndü. Ama Nigel Davis de tam formda dönmedi. O kanat rotasyonunda üstünlük sağlamak Fenerbahçe için en önemli konulardan biri. Orada da geride kalınca, ki Panathinaikos çok fizikli o rotasyonda. Yani Jerian Grant oraya destek atabiliyor. Üstüne zaten Juancho geliyor. İşte Kalajdzakis derken zaten Mitoğlu ile Lesor şu an belki de en iyi uzun ikilisi Euroleague'de. İkili olarak söylüyorum, çok iyiler. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Yani oralarda açıkçası fizik olarak da direnç ve dirilik olarak da açıkçası o problemi yaşadı. İşte sen top kayıpları dedin. Yani o top kayıplarının çoğu biraz onlardan da kaynaklandı. Yani Fenerbahçe'nin. Ve 60'larda kaldı Fenerbahçe. Aslında Panathinaikos çok iyi hücum etmedi.
Yok, Panathinaikos iyi oynamadı.
9 asist yaptı. Yani topu paylaşarak hücum etmedi. Kendrick Lund 22 tane atış kullandı ki 22'si de şey 2 sayılık. Yani 3 tane de üçlük attı. 25 şut kullandı. Aslında bu çok verimli bir hücum değil. Zaten 23 sayı atmasına rağmen 11 verimlilikte kaldı Kendrick Nall. Ama hep o birebirden buldu sayıları ve Fenerbahçe Beko'da ise öyle bir birebirden sayı bulan bir ekstra skorer gelmedi.
Yani. Bir de o kırıldığı an çok çabuk kırıldı ve tekrar toparlayamadı o. Naci Lesnes'in top kaybettip üstüne
evet, 9 birlik seri oldu.
Evet, Sertaç'ın saçma sapan kararla sportmenlik dışı faul aldığı. Evet. Sonrasında Motley'nin hücum faul, ikinci hücum faulünü aldı.
Evet.
Peşine. Yani böyle birkaç şey, birkaç terslik üst üste gidince 8 sayı vesaire öndeydik oralarda. 8 sayı geriye düştük.
Şimdi bunda en büyük sebeplerden biri Dechampierre ve Nigelis Davis'in ikamesi olarak düşünülen, yani sakatlıklarına alınan Amin Nua hücumda alanı açan şey bir oyuncu ama savunma anlamında o ikili kadar etkili değil. Ya da şöyle diyeyim, Dechampierre ve Nigelis Davis'in hücumdaki en önemli alameti farikası ne? Hem ceza şutu kesebiliyorlar, hem driplingle çembere gidebiliyorlar.
Hem de sırtı dönük
oynayabiliyorlar. Şimdi Amin Nua'da bu çok yok. Yani Amin Nua daha tamamlayıcı bir hücumcu. Yani,
hep söylüyoruz.
Ben severim.
Teması sevmeyen bir oyuncu. Yok,
ben mesela severim Amin Nua'yı. Ama yani dediğin gibi o temaslı oynayan bir oyuncu değil. Yani Dechampierre, Nigelis Davis şeyi beklememeniz lazım. Ona haksızlık var. Amin Nua'ya haksızlık. Atlettir bu arada. Yani top keser ama daha ikinci savunmacı olarak keser. Birebir savunmada o kadar etkili değildir. Evet. Şimdi öyle olunca bir de Tarık da savunmada problemli bir oyuncu olunca oralarda çok problem yaşadık yani maalesef.
Evet, Tarık'ın, Madar'ın ve Jonathan Motley'nin artık sonda birazcık bir hareketlenmesi var ama yeterli olmadı. Tabii burada hani
Papayannis'ten de hiç katkılamadı mesela.
Sayı 4 dakika inanılmaz bir şey. Yani onu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. -3 verimlilik değil mi?
Bu tip uzun rotasyonda Papayannis çok pasifiste kalıyor yani. Hiç agresif de bir oyuncu değil. Ha, Papayannis nerede işine yarayacak ağırlıklı bu sene? Ya işte bir Real Madrid maçında işine yarıyor tabii ki Tavares varken ya da o tip uzunlarla eşleşirken ama ya da
sadece onun için değil.
Ama yani işte sen onun üzerinden hücum dış şut kullanmazsan çünkü alçak post hücumu da yok. Yani bayağı bir maalesef oralarda problemleri var Fenerbahçe Beko'nun. Bu 3 hafta umarım Fenerbahçe Beko'ya da işte Dechampierre döner. Evet, Nigel Davis biraz form bulur. O ikilinin çünkü yani asıl önemli. Nükleer reaktör orası. O reaktör çalışmıyorsa sıkıntılı. Fenerbahçe'de işler daha zor ilerliyor. Daha sıkıntılı ve daha vesveseli ilerliyor.
Tabii biraz da birkaç
bir şey... Ve Gudur için de form olması lazım.
Evet, ben hani birkaç bir şey de üst üste geldi yani bu mücadelede. İşte söylüyoruz 13 top kaybı.
Tabii.
Çok ciddi.
Bir de bir yere kümelendi. Mesela 13 çok büyük gözükmeyebilir ama öyle bir yere kümelendi ki o son bölümde, son çeyrekte.
Ve de ikinci periyodun sonu değil mi?
De
çok
aynen.
Fazla top
bravo,
kaptırıp ikinci, oradan gelen, hatta notlarım da var.
İşte 38-30 bitti o şey bölüm. Orası çok dediğin gibi bir anda
İlk
kesti.
Yarı 13 sayı buluyorlar çaldıkları toplardan Panathinaikos.
Evet, evet.
11 sayı ikinci atıştan verdiğimiz.
Aynen.
Yani hücum reboundu da 6 tane alıyorlar. Çok fazla ikinci atış
13 tane hücum reboundu var, o da çok fazla. Evet. Yani o yüzden buralar zaten bu istatistiklere rağmen hala Fenerbahçe kazanmaya yaklaşmıştı.
Tabii.
Çünkü Panathinaikos da çok akıcı bir hücum yoktu. Bu maç bu kadar probleme rağmen kazanılabilirdi. Ama işte o dediğim ekstra katkıyı bulamadı. Bazen bu tip sıkışık maçlarda, kaotik maçlarda, tabirimi mazur görüyorum biraz, kabız maçlarda o ekstra yaratıcı katkı çok önemli oluyor. Hele Euroleague'de uzun şeyde Fenerbahçe onu bulamadı maalesef. Ya mesela Yan Madar'da hani savunma kaynaklı sayı bulmak çok önemli oluyor bu tip maçlarda. Evet. Açık alan bulabilmek. Evet. Şimdi Yan Madar belli bölüm girdi, fena oynamadı ama işte şut şeyi onun da olmayınca Skripsic ona kritik bölümde güvenmedi mesela. Tekrar başka bir 5'e döndü. Ya Madar, Guduric, Dorsey senin aslında kısa rotasyondaki oynaması gereken ya da oynayabilecek 3 kısan hiç yararlanamıyorsun. Düşünsene.
Yani çok
tuhaf aslında.
Hayır,
yararlanamıyorsun hiçbir şekilde. Farklı sebeplerden yararlanamıyorsun. Bu çok ciddi bir boşluk. Çok ciddi bir boşluk.
Peki şuna ne dersin? Belki buna bağlayabilir miyiz? Yani bilemiyorum. Ben sadece şu an sesli düşünüyorum.
Tabii ki.
Çok fazla oyuncu değişikliği yapıyor Yasikevicius.
Rotasyon diyorsun.
Çok rotasyon yapıyor. Ya şöyle hani kısa aralıklarla yapıyor. Biraz anladım. Daha uzun bıraksa oraya rotasyon yapacak tabii ki. Yani oyuncular çıkacak, girecek ama mesela, bazen çok hızlı değişim oluyor.
Bir acaba... de şu var Roxan, geldiğindeki ilk maçlarda mesela ilk çeyrek, 2,5 çeyrek o rotasyonu yapıp sonra son çeyrek sabitliyordu. Şimdi evet. Mesela burada da tam tersine son çeyrekte
habire o... bir şeyler değişti değil
evet,
mi?
Evet. Ve bazı rotasyonları da sabitledi mesela. Yani Dorsey'nin çok az dakikası var artık. Muhtemelen savunmasına güvenmiyor. Yanmadan ucumuna güvenmediği için onun da çok az dakikası var. Guduric onları 11'lere 12'lere düştü. Belli
Sestina hiç oynamadı.
Mesela Sestina arada bence birkaç tane çok iyi maç çıkardı.
Evet.
Yani rotasyonda bir anda bu kadar keskin kesik uzun senede eksiklerim varken, formsuz oyuncularım varken. Ne bileyim bence Sestina ya. İşte vardır tabii koçun kendi bildiği içeride antrenmanlarda gördüğü bir sakatlığı mı vardır bilmiyorum ama Sestina'nın 5 dakika bile denenmedi yani. Denenemez miydi yani 4 numaradan?
Evet evet.
2-3'lük atsa, bir anda atsa. Şeyi değiştirse. Sana o çünkü bir skor lazım sana. Sen aslında rakibi 74'te tutmuşsun. Yani Panathinaikos 74'te evet. Kendi sahasında. Aslında bu kazanma formülü bulmuşsun ama kendin atamıyorsun. Evet. Tabii ki Panathinaikos'un iyi savunması var ama onu açacak bir eşleşme problemi yaratacak bir ekstra hamle. İşte Ercan, evet. Ercan'ın Efes'te getirdiğini mesela Sestina ona da savunmada güvenmiyor farkındayız ama sonuçta bazen de ucumdan başlatabiliyorsun bazı şeyleri.
Bazı yerlerde de çok iyi savunma yapıp, çok iyi savunma yaptığı yerler var Fenerbahçe Beko'nun. Hani
var.
Orada evet. O savunmadan gelecek ama hani atacak oyuncu bulamayınca. Evet. Yani orada bir Tarık Biberov için işte üçlükleri vardı peş peşe, sayıları
evet,
vardı.
Tarık
hatta orada üçlükleri
iş çıkardı.
İkilik olarak verildi, iki tanesi yanılmıyorsam değil mi?
Evet.
Oradaki performansı. Maalesef yetmedi.
Olmadı.
Motley için de şunu söylemekte bence fayda var. Şimdi bazen sanki Motley'ye karşı artık herkesin, özellikle hakemlerin düdük ağzında gibi bir hissiyata kapılıyorum. Yani,
bir mimrendi bence de evet.
Ya bir tane hücum faal var ki, hücum faal
şimdi,
değil bence yani.
Hakemin önünde aslında orada Jerian Grant kendini atıyor. Anladım hangi hücum faalden bahsettiğini.
Şu kolunu
hafif yani klasik uzun hareketini evet. Yapan bazen o kadar gösteriyor ki. Bir de mimlendiği için, yani Motley çok faul yapar mimi var üzerinde. Hani bu çok penaltı alanında kendini evet. Atar futbolcu tadında. Halbuki aslında Jerian Grant'ın teknik çalınması lazım yani. Bayağı belli tabii. Ama yani ben hakemlerin artık pozisyon süzememesi de bana da tuhaf geliyor. Yani bence taraflılık tarafsızlıktan çok o ambiyansta, o akada kötü hakemlik o yani. Yani o faulü, ucu faul çalmak kötü hakemlik. Ama işte sen o ambiyansta o hakemin o faul çalacağını süzüp artık o deneyimde olup o omzu o şekilde çıkarmaman da gerekiyor mesela. Sen de aslında daha proaktif olman lazım oyuncu olarak. Ama Motley'de o proaktiflik hiç yok. Hı hı. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
Evet.
Motley daha o anın reaksiyonuyla oynayan bir oyuncu. Halbuki pozisyonu süzebilse, şey yapabilse. Mesela geçen bir maç hatırlıyorum. Stephen Curry miydi? NBA'de anlatırken. Şey dedi uzunluğa. Dikkat et dedi yani. Onu atak eden skorer forvet şey. Hep şu hareketi yapar, şu dirseği çıkarır, onu avlayabilirsin dedi ve avladı hakikaten. Uzun Stephen Curry'nin dediğini yaptı. Molada konuşmalar veriliyor bazen mikrofonda şeyde. Ve avladı. Yani o pozisyon bilgisi okumak, proaktif olmak çok önemli bir şey basketbolda. Motley'de o pek yok. Onu halbuki bazı kısaların belki yönlendirmesi gerekiyor ya da sürekli müdahale etmek gerekiyor ama zaten Motley yetenekli bir oyuncu. Ama oyunun içinde bazen konsantrasyon problemleri veya oyun bilgisi problemleri yaşıyor maalesef. Pozisyon bilgisi problemleri
evet,
yaşıyor.
Kesinlikle.
Mesela kısanın orada atacağı belli omzu çıkardığında. Ya üstünden çat diye vurabilir aslında. Jerian Grant tutamaz ki onu. O omzu ona atmak zorunda değil.
Değil tabii
onu
ki.
Onu demeye çalışıyorum. Ya omuz hareketini daha doğrusu. Hareketi yaptığı anda zaten Jerian Grant kendini yere bırakıyor.
Evet yani birazcık şey olarak da hani o şeyden neyse belki bu 3 hafta ona da yarayacaktır.
İnşallah.
Biraz o işte gerçi lig devam ediyor günün sonunda yani kupa maçları olacak vesaire. Evet. O açıdan da bakmak lazım. Serkan Bey demiş ki Fenerbahçe ilk 8'den hangi takımı tercih edersiniz?
Vallahi ya bu şey çok önemli. Saha eşleşme avantajı saha içi çok önemli ya.
Ev sahibi avantajı.
Evet, ev sahibi avantajı çok önemli. Ha Fenerbahçe geçen sene ev sahibi avantajı olmadan az daha Olympiakos'u eliyordu yani.
Bir de öyle bir durum var.
Yani, yani şu an diyecek mi puan sıralaması lazım diye. Teşekkür ediyoruz ekibimize. Valla.
Monaco mu?
Monaco'yu istemem ben ya. Ya seyirci olarak güzel aslında. Çok sert bir deplasman değil de. Evet. Biraz ters bir takım. Bizim yani Fenerbahçe'nin üstünlük sağlayabileceği kanat eşleşmelerinde onlar da iyiler. Mesela çok tuhaf gelebilecek insana Barcelona olabilir.
Niye tuhaf canım? Hiç de değil.
Yani şey olarak ama bence Barcelona mesela Fenerbahçe için yani iki şu anda
uzunların da. Özellikle hani belki orada.
Bologna olabilir bu arada. Bologna da bence şey. Fenerbahçe'nin avlayabileceği bir takım. Olympiakos yine hakeza. Şu anki Olympiakos hatta Fenerbahçe için yine daha iyi geçen seneye göre. Geçen sene çünkü hem Vezenkov vardı hem şey. Evet. Daha sıkıntılıydı eşleşmeler. Böyle. Yani tabii bu 7-10 bu sene play-in olduğu için orayı görmek zor oluyor. Yani Baskonya'sı evet. var bunun. Kim bilir belki Efes gelecek. Yani belki Efes Fener eşleşecek. Bilmiyoruz yani.
Bu arada Efes'e de tabii bu
zor
ara
biraz da.
Yarayacak. Evet. Çünkü o koçla beraber hani o süreyi
neyi? Ha, evet.
Efes'e de yarayacak diyorum bu süreç. Evet. Evet, evet. Birlikte geçirmek tabii, adına.
Oturu da iyileşecek mesela. Onun da 3 haftası vardı.
Tabii.
Oturu da dönecektir.
Dönecek aynı aynen. zamanda.
İki takımın da önemli. İki oyuncusu evet. dönecek. İki takımımızın da.
Tabii bu açıdan önemli. Fenerbahçe ve konuda şöyle bir bakalım gelecek programına. 3 hafta aranın ardından özleyeceğiz Euroleague'i bu arada. 3 hafta var. Uzun tabii bizim programlarımız devam edecek bu arada. Bunu da hatırlatalım.
Çeşitli konseptler düşüneceğiz.
Evet. Fenerbahçe Beko Baskonya ile oynayacak dönüşte içeride. Sonra Real Madrid, Deplasman, Valencia, Barcelona ve Milano. Fenerbahçe Beko'nun fikstürü Efes'e göre bir tık daha zor.
Daha zor evet. Bir kere
bir
bu
değil, iki tık.
ACB ligi oynayacak Fenerbahçe
evet,
konuk takım gibi
bayağı
yani.
Bayağı iyi değil mi? 4
İspanyol.
Baskonya, Madrid, Valencia. Bari hepsini Deplasman'da oynayayım da kalaydı orada.
Çok tuhafmış gerçekten. Yani, tuhafmış derken çok tuhaf hani de. Ya evet ama
sonra
yine de
İtalya.
Bak 4 maçın 3'ü evde. Yani oradan ya en bak. Kötü 3 galibiyet çıksa.
Deplasman'da hani da iyi performans sergilemiyor Fenerbahçe bu sezon.
Evet öyle bir sıkıntı var. Ama mesela Milano deplasmanı kazanabilecek bir deplasman. Ya şu 5'ten 4 gelebilir Fenerbahçe'ye en kötü. Bakalım inşallah gelir. Tabii önce kendi evini bir kale yapacaksın. Yani oraları ezbere cepte yazmamak lazım. Zor maçlar hepsi yani. Üçü de zor. Ama Baskonya Valencia evinde Fenerbahçe'nin avlaması gereken takımlar. Bakalım.
Hı, bakalım.
İnşallah. Fenerbahçe Beko'muza evet. ilk 4, Anadolu Efes'imize ilk 8 gelir. Play-in daha doğrusu. İlk 10 gelir en kötü.
Aynen.
Böyle.
Evet. 3 hafta takımlarımız dinlenecekler. En iyi şekilde toparlasınlar, dönsünler diyelim. Biraz hem Pozan'ın perilerinden hem de 12 Deva'dan şöyle bir bahsedelim. İstiyorum 12 Deva'dan bahsederken de Furkan Korkmaz mevzusu var. Bence evet. biraz onu konuşalım. Ne olacak? Nasıl bir yol izleyecek sence?
Geçen hafta All-Star seçimleri evet. çok konuşulmuştu. Biz Alperen'i biraz mercek altına almıştık. Bu hafta da takas deadline ya trade deadline vardı. O da tabii çok etkili sezonu evet. NBA'de. Bir yandan Avrupa takımları da çok beklerdi. Bu sene tabii transfer şeyi tam denk gelmedi.
Evet, yani
8 Şubat
alamıyorum.
Çünkü Euroleague'in de Euroleague dışı takımlardan transfer için son gündü. Furkan son gün takas oldu. Philadelphia'dan Indiana. Indiana'da arkasından wave edince yani serbest bırakınca bu yapılabiliyor bu arada NBA'de. Yani takastan sonra bazı oyuncuları kadrosunda bulundurmak istemeyenler wave ediyorlar.
Serbest,
serbest bırakıyorlar
Furkan.
Yani. Furkan şu an serbest.
Şimdi, ama Euroleague'de oynayamayacağı için.
Aynen. Euroleague'de oynayamayacak.
Türk yani, takımları.
Şimdi kariyeri için önemli bir dönüm noktası. 26 yaşında. Yani aslında bir oyuncu için çok şey bir yaş, tam böyle özel bir olgunlaşma ve
çok,
artık
evet.
Tam bence artık çok oynayıp çok sorumluluk alacağı bir takıma gitmesi lazım artık. Yani artık 26 yaş, ben NBA'de kenarda oturayım, süre bekleyeyim olmaz yani. Şimdi mesela Vasile Micic şeyi yaptı, Avrupa'da acayip bir kariyer yaptı. Hatta her sene gideceği konuşuldu. Yani 30 yaşı gibi bir deneyimli çaylak olarak gitti. O başka bir macera gitti. Bunu yapabilirsin. Çünkü artık Avrupa'da yapacağını yapmışsın. İki kez MVP olmuşsun, hı hı. iki kez Euroleague şampiyon olmuşsun. Ama şimdi Furkan için bir Avrupa kariyeri az oldu. Ya hani G'lik deneyecek. Bu arada işte sıkıntı görüyoruz. Yani aslında süre aldığı ve daha rol aldığı sezonlar oldu. Ama artık son dönemde o da takasını istiyordu evet. falan. Hatta gecikmiş bir takas aslında bu. Yani Philadelphia'nın ayrılışı gecikmiş bir ayrılık. Çok uzun süredir burada. Hı. Yani aslında bu sürede bence bir NBA takımına takası olsa ona rol verebilecek. Hani Cedi'nin o bulduğu NBA'deki rolü ve yeri gibi bir rol bulabilirdi. Ama olmadı maalesef. Yani Philadelphia tuttu göndermedi derken şimdi 26 yaşında serbest kaldı artık. NBA'den bir kontrat gelir mi emin değilim. Zannetmiyorum açıkçası. Yani ya G'lik yapacak tahminen ya da Avrupa'da hani Euroleague oynamayan, Euroleague'de kadro yer açmayan bir takıma gelecek. Nedir o? Bence Avrupa'da oynasa ne güzel olur sorumluluk alacağı.
Değil mi?
Keşke. Yani İspanya'da, İtalya'da öyle bir takımda oynasa. Türkiye'de İşte mesela mi? Canan Musa ne yaptı? NBA'de olmadı. Geri döndü. Önce bir Efes'te işte Ergin Ataman'la anlaşamadı. Kadroya giremedi derken. Ertesi sene Breogan'a gitti. İspanya Ligi'ne ve ligin MVP'si oldu. Ve sonra Real Madrid transferi yaptı. Evet. Ve şu an ligin en önemli oyuncularından biri. Ayın MVP'si seçildi bu ay. Yani Canan Musa. O yüzden hani bence Furkan'a böyle bir yönelim daha iyi olabilir gibi geliyor. Ben artık bir Euroleague bir Avrupa oyuncusu olması gerektiğini naçizane düşünüyorum. Hala kafasında NBA vardır eminim. Oyuncular için o NBA'de oynamak şey ama artık o, ha şu da olabilir. Gelir EuroLeague'de başarılı, bir daha bir kontrat belki o zaman alabilir. Çünkü buradaki Amerikalı oyuncular da onu kovalıyorlar sürekli. İşte Larkin kovaladı, Mike James. Onlar da mesela olmadı. Onlar da artık EuroLeague'de yükselmeye baktılar. Yani bazen her oyuncunun NBA yıldızı ya da NBA'de büyük rol alması gerekmiyor. Bazen Avrupa'da kendi başka yerinde kral olabilirsin. Tabii Furkan bu yeteneklere sahip bir oyuncu.
Bu sezon G-League'de devam etse diyelim, başka takıma gitmese.
Ha işte onun için deneyebilir.
Orada, yani. Ama G-League'den sonra tekrar hani NBA'de tekrar ne yapabilir?
Ya şöyle işte, şut atabilen, içeri penetre edebilen, skorer bir forvete bir ek yapmak isteyen. Ama işte ne kadar süre alacak zaten. Artık o çünkü süre alma mefhumu, o algıyı kırdığın zaman, yani oluştuğu zaman, daha nasıl söyledim, onu kırmak çok kolay olmuyor. Mesela Anthony Randolph çok yetenekli bir oyuncuydu NBA'ye girdiğinde. Bir türlü olmadı. Bir kere takas malzemesi oldu. Sonra sürekli 3 veya 4 takasın yan ürünü olmaya başladı. Yan parçası, yan şeyi. Ve olmadı. Baktı, Avrupa'ya geldi. Önce Kuban'da acayip bir playoff şey, Final Four sezonu yaşadı ve Avrupa'nın en değerli 4 numaralından 5 numaralından birine dönüştü. Slovenya Eurobasket kazandı. Ya bazen de böyle yani küçük lisedeyken, kolejdeyken büyük bir prospekti mesela. NBA'de yıldız olur deniyor. Şutu olan, atlet uzun. Yani daha modern bir tasarım olamaz bir oyuncu için. Olmadı, olmuyor bazen. Ya bazen de başka yerde kral olabilir. Bence Furkan'ın artık, benim nazane görüşüm, artık Avrupa'da oynaması. Yani Türkiye Anadolu olması şart değil bu arada, Avrupa'da yani.
Anadolu Efes'i Fenerbahçe Beko Euroleague'de oynatamayacağı için tercih etmeyebilir.
Seneye belki olur.
Seneye olabilir. Yani. Belki dediğin gibi İspanya. Bakalım yani
bir yarım sezon belki Türkiye'de, ne bileyim, başka bir takımda oynayabilir. Hani Türkiye'de iddialı olabilecek bir takımda. Ne bileyim, yer var mı, para var mı bilmiyorum da. Alacağı kontrat da önemli burada. Şimdi Furkan orada belli bir kontrat alıyor.
Doğru, çok altına gelemez.
Alacağı para da önemli tabii onun için. Ama yarım sezonu bence gelişmek için ya da oyuna tekrar ana rolde. Yani çünkü milli takım için de önemli. Ne kadar ana rolde sorumluluk alan bir oyuncu olursa bizim oyuncularımız, milli takıma geldiğinde o kadar az bocalıyorlar sonuçta. Çünkü milli takımda Furkan sorumluluk alan oyuncu. Yıldız oyuncu.
Tabii o açıdan da, milli takımımız açısından da oynaması gerekiyor. Umarız oynayabileceği, en iyi şekilde kendini geliştirebileceği, çünkü hala gelişime açık.
Bence Canan Musa örneği onun için iyi bir örnek.
Evet.
Rota olarak söylüyorum.
Bakalım ne yapacak? Merak ediyorum. İnşallah. Orada EuroLeague'de haftanın enteresan bir performansı var. Ona da bakalım.
Olur.
McIntyre'ın inanılmaz triple double'u var. 20 asistlik bir performans.
Çok güzel fotoğraf.
Güzel de bir şey yapmışlar maç sonrası.
Bu Will Chamberlain ile moda olan fotoğraf. İşte sayıyı kağıda yazıp koyma.
11, 20, 11 yani performansı.
Tarih gibi olmuş bu arada.
Değil mi?
20 Kasım 2011. Ama
altta tarihi var, 8-2.
Müthiş bir triple double.
Evet.
Ki yani 20 asistin hepsinde de hani asist yapmış olmak, tabii sonuncusunu artık hızlı ucumda Moneke'ye veriyor 20 olsun diye, ama yani
ben hiç hatırlamıyorum bir 20 asistlik performans, hatırlıyor musun? Üstünde bir de triple double.
Yok canım, işte ilk defa.
Yok, evet.
Yani şey olarak Avrupa'da ilk defa.
Avrupa'da.
Zaten önceki asist rekoru Kalates'in. Ondan önce galiba çocuğun adı ya, Jacob Pollum mıydı? Onun da galiba. Triple double zaten EuroLeague tarihinde modern 2000'den bu yana 4. kez yapılıyor. 3 oyuncu yapabildi. Nikola Vučić, daha önce Efes'te de oynayan Hırvat yıldız, 2 kez yapmıştı ki bir uzun olarak yapmıştı yani 4 numara olarak. Bir de Kalates yapmıştı triple double. O da bu arada galiba 11 sayı, 11 rebound'tı. Sonra bir rebound eklenmişti. Ya onun da mesela 11 sayı, 12 rebound, 19 asist. Şeyinki yani böyle triple double yapma anlamında enteresan bir denk geliş oldu. Kolay değil çünkü 48 dakika değil maç. Ve hani asisti çok yapan sayı şey oluyor. Asist sayı yapan genelde rebound o kadar almıyor. O dengeyi kurmak Avrupa'daki kısalar için daha zor oluyor. Olağanüstü bir triple double gerçekten asist rekoruyla. İki rekor birden.
Aynen öyle.
Ve geçen sene Antep'teydi. Kodemir
McIntyre. Esas bu önemli bence.
Depremi yaşadı orada. İşte büyük problemler yaşadı. Hatta bir röportajı vardı geçenlerde. Yani orada yaşadığı travmayı anlatıyor ve hayatı sorguladığı günler oldu. Hani bu oyunu oynamak ne kadar anlamlı hayatım için dediği anlar olmuş ki. O da hani büyük trajediye maalesef yakından. Bu arada hayatını kaybedenlere tekrar buradan analım. Hı. Geçen hafta maalesef yıl dönümüydü. Hafta içi şey, büyük depremin. Acıyı hala derinden hisseden, çok kısa süre geçen bir, yani bir yıl ne ki yani insanlar için. Buradan acılarını paylaşıyoruz. Sabır diliyorum bütün herkese de. Hepimiz için büyük bir acı tabii ki. Velhasıl bu taraftan baktığında Kodemir McIntyre'de bir sene sonra EuroLeague'de, ilk defa EuroLeague'de bu arada oynuyor. 29 yaşında ve böyle bir rekora imza atıyor. Onun için de güzel bir öykü açıkçası oradan geliş açısından.
Kesinlikle. unutulmayacak bir öykü. Belki anlatacağı daha başka şeyler de olacaktır ilerleyen günlerde. Diyelim ve ufak ufak noktalayalım.
Evet.
Sevgili.
Ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık.
Valla aktık. Şaka bir yana bu hafta çok güzel maçlar oldu.
Evet.
Onu da son notunu verelim. İşte Silvan Francisco acayip bir son üçlük attı Partizan Bayern Münih maçında. Ki Bayern Münih o maçı kazanmasa 10 galibiyette kalacak. Efes biraz Bayern Münih'ten kurtulacaktı. Ama Partizan'ı kaybetmesi Efes'in biraz işine yarayabilir. Çünkü Partizan'ı yakalama şansı olabilir gibi gibi. O denklemlerde böyle...
Ama Partizan-Efes maçı öncesi şimdi acayip bir mağlubiyet.
Aynen, aynen.
Hoşuna gitmeyecektir.
Stark Arena, Perşembe günü Partizan Bayern maçında böyle bir drama, yani şey son şeye şahit oldu. Orada Frank Kaminski'nin bu arada berbat savunması da bir etkiliydi. Cuma günü de Kızılyıldız çok dramatik biçimde Žalgiris'e kaybetti. Aynı salonda iki Belgrad takımı iki dramatik mağlubiyet aldı. Belgrad'da drama diye iki gün yani öyle bir dönem geçirdiler iki takımda. İkisinin de böyle sallantıda olduğu dönem. Bakalım yani play'ine de adım atabilir hem Kızılyıldız hem Partizan hem tuhaf bir şekilde dışarıda kalabilirler. Öyle de bir hafta geçirdik.
Bu arada Fenerbahçe'nin maça çıkış tişörtlerinden de bahsedelim. Neydi? Arkasında yeni bir film girecek vizyona.
Ha, şey Zafer'in rengi.
Evet.
Bu hafta özel gösterimler de yapıldı.
Aynen. Zafer'in rengi tişörtleriyle çıktılar.
Evet.
İyi oldu hatırlattın. Asla hatırlamayacaktım yoksa.
Bu meşhur Harrington Kupası'ndaki evet. Fenerbahçe'nin galibiyeti. Yani o hikaye
savaş döneminde.
Savaş birincisi.
Hani, Birinci Dünya Savaşı'nda aynen. Aynen. Panathinaikos deplasmanına böyle bir tişörtle çıkması da güzel oldu. Galibiyet gelse de daha anlamlı olacaktı. Evet. Diyelim ve noktalayalım ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok ağzına sağlık.
Senin de ağzına sağlık.
Biz de araya giriyoruz ama dediğin gibi aslında program arasına girmiyoruz.
Girmiyoruz. Devam edeceğiz. Bakalım. Her hafta her cuma Cumartesi yayında olacağız
çeşitli
elbette.
Çeşitli sürprizlerle, Roxanne Kunter'in özel hazırladığı size sürpriz içeriklerle bakalım konseptler bakalım. Belirleyecek. Biz de konuşacağız onu esinlerle.
Diyorsun. Hadi bakalım. Oktalıyoruz efendim. Evet. Hoşçakalın.
Garanti BBVA ekstra pası sundu.
Deniyor yatakta.